Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programına hoş geldiniz efendim. Ailemizin huzurla dolması, gönlümüzün huzur bulması, birbirimize sükunete ereceğimiz eşler yaratan Rabbimizin, o güzel buyruğunun, sükunetin, huzurun, mutluluğun, bolluğun, bereketin ailede neşnema bulması, eşimizle, yavrularımızla, aile üyelerimizle, akrabalarımızla ve yaşadığımız bölgedeki komşumuzla eş, dost, akraba bir cennet hayatı yaşadığımız günler temennisiyle başlayalım programımıza. Bugün geçen haftadan yarım kalan ailede gönül alma yollarını sizlere arz edeceğim ama her programın başında arz etmeye çalıştığım bu programın yapılış vesilesi olan aile sancılarımızdan da bahsedip bu sancılara şifa bulmakla alakalı, bu sancıları tedavi ve terapi etmekle alakalı sizlerden gelen görüş, öneri, istek, arzu, soru, beklentimizi yeniden ifade edelim. Bize @munirarikan ya da @erkamradio tweet adreslerinden ya da ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden ulaşabilir. Her türlü öneri, soru, görüş, beğeni, istek, arzu, şikayet, dileklerinize iletebilirsiniz efendim. Özellikle aile içerisindeki sancılarımıza değinirseniz, hocam bu sancıların tedavisi nasıl olur diye sorarsanız, biz de konunun uzmanı arkadaşlarımıza elimizden geldiğince sizlere bilgi aktarmaya çalışırız efendim. En son 80. maddede kalmıştık. Aile içerisindeki sancılarımıza baktığımızda özellikle kariyer planlamasıyla alakalı, kariyer koçluğuyla alakalı yavrularımızın, eşlerimizin ve kendimizin bir arayış içinde olmayışımız aile içerisindeki huzuru bozuyor ve sancıyı artırıyor. Ben anne babaların bu sancısına baktığımda çocuklarıyla alakalı gerçekten büyük zorluk yaşadıklarını görüyorum. Niçin? Çünkü çocuğumuzun elinde iyi bir uzman tarafından hazırlanmış güzel bir kariyer planı yok. İşin kötüsü aile üyesi beyefendide de böyle bir kariyer planı yok. Yani binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hele hanımefendilere gelince, çalışan hanımlarda da bunu görüyorum, bunun eksikliğini. Çalışmayan ev hanımlarında, ev beylerinde de bunun eksikliğini görüyorum. Maalesef hayatlarını belli bir yazılı plana göre değil, işte rüzgarın esişine göre, bugün öyle bir teklif gelir, yarın şöyle bir teklif gelir, bugün bu şirket olur, yarın öbür şirket olur, bugün böyle bir çaba olur, yarın öyle bir çaba olur. Bu da hayat rutinlerimizi oluşturmuyorsa, o rutinler hayat içerisindeki alışkanlıklarımızı oluşturmuyorsa, o alışkanlıklar işimizi kolaylaştırmıyorsa, işte o zorluk sancıya dönmüş oluyor. Televizyonların aile hayatını esir alması, özellikle televizyon içerisindeki şiddetin, sapıklığın, sapkınlığın, haddinden fazla cinselliğin, kötü örneklerin çocuklarımızın zihnine çok küçük yaşlarda girmiş olması, hiç böyle 25. kareden falan bahsetmiyorum. Eskiden bilinç altında küçük bir mesaj olarak yer alıyordu. Şimdi direkt, yani şu anda bu stüdyonun maneviyatını kirletmek istemiyorum. Ağzımdan o tür kötü sözler çıkmasın lütfen ama anlıyorsunuzdur. Her türlü çirkinliğin desem, siz o şeyin devamını bilecek durumdasınız can dostlarım. O kötülüklerin çocuklarımızın küçük yaşlarda zihinlerine girmesiyle alakalı bir problem var. Tabii bunun önemli bir sancımız da şu, annelere buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarımızın küçük yaşlarda bu tür sapkınlıkların, çirkinliklerin, kötülüklerin içerisinde onlara maruz bırakılmasının en büyük sebebi de annelerimiz. Babalarımız değil bakın. Baba belki televizyonun evden atılmamasıyla alakalı baş müsebbip. Bizim evimizde televizyon yok elhamdülillah. Size de tavsiye ederim. Aile hayatının, dostluğun, muhabbetin yerleşmesini sağlar. Gerçi bunu söyleyince de sanki ev cennete döner her televizyon atılmasıyla. Hayır. Bu sefer de internet başlıyor. Televizyon yoksa cep telefonları başlıyor. Bilgisayar başlıyor. Veya çocuklar işte büyüdükçe onların kendi ilgi alanları artıyor. Yani bunu söyleyince sanki evde televizyon yok. Bütün gün birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Anlaşılmasın. Tenzih ederim. Böyle bir riyadan ya da yanlış beyandan sizlerin de duasını isterim. Ama anne babalara bu konuda çok büyük görev düşüyor. Özellikle annelere buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı küçük yaşta bir sürü sapkınlığın, kirliliğin, pisliğin, çirkinliğin, dalaverinin döndüğü çizgi filmlere mahrum bırakmaları, onların pedagojik formasyondan uzak olması, psikolojiyi bilmemeleri, çocuk yetiştirmeyle alakalı bilgi almamaları sebebiyle oluyor. Çok böyle dürüst, çok ilkeli, çok bilgili annelerde bile gördüğüm bir şey var. yakın akrabalarımda da var. Ne yapalım Münir abi? Bir şey izlemeden yemek yemiyor. Nasıl yani? Yani kendi çocukluğunuzu düşünün. Siz bir şey izlemeden yemiyor muydunuz? Köy ortamında, mahalle ortamında, ev ortamında sizin karşınızda meddah mı oynuyordu? Ya da dedelerimiz ondan sonra sirk cambazı izlemeden yemek yiyemiyor muydu? Böyle bir saçmalık olabilir mi can dostlarım? Annenin çocuğun beslenmesiyle alakalı yanlış kaygıları çocukta bu beslenme sürecinin kullanılmasına yol açıyor. Yani anne bunu bir oyunla çocuğa ya da bunu bir şölenle, bunu üstelik sinemayla, görselle, televizyonla, cep telefonuyla, oynamasını bile yasak olduğu cep telefonuyla yemek yerken oynamasına izin verdiğimizde çocuk o yemek yeme sürecini iki katına, çocuk aptal değil çünkü, çok zeki bir varlıkla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Bu sefer çocuk o yemek yeme sürecinde 5 dakikalık yemeği 15 dakikaya çıkarttığında ne oluyor? Bilinçaltından telefonla 3 kat daha fazla oynayabiliyor. Ya da annesi elinde kaşık, al bakalım ham yap bakayım benim yavrum, uçak geliyor, tren geliyor, bilmem ne diye oyunlar oynadığında anneyle daha fazla birlikte kalabildiği için 5 dakikalık yemek yeme süresini 1 saate, 2 saate, 3 saate uzatan akrabalarım var. 3 saate uzatabiliyor. Benim aile içerisindeki tavrım bununla alakalı çok net. Türkiye'nin erkeklerde ilk profesyonel bebek bakıcısı olarak konuşuyorum. 84 yılında bu işi profesyonel olarak ilk yapan kardeşiniz olarak konuşuyorum ODTÜ'deyken. Bu bilgeliğime, bu bilgime güvenirseniz eğer çok mutlu olurum. Hiçbir çocuk Türkiye şartlarında açlıktan ölmez. Merak etmeyin, vermeyin, kapatın, saklayın, mahrum bırakın. Yani sabah kahvaltısında çocuk yemiyorsa kahvaltıdan sonra sofrayı kaldırın. Mümkünse mutfağı da kilitleyin. Yasaklayın. İlla kilit ilk planda uygun bir şey değildir. Yasaklayın, yemeyeceğini, yenmeyeceğini bilsin çocuk. Öğlenliğin belli bir zaman diliminde büyüklerin yemesi süresi bir çocuğun yemek yemesi süresi için yeter de artar da bir şeydir. Üstelik çocuklar bize göre çok daha hızlı yedikleri için bu süre onlara yeter. Yiyin ve kaldırın. Ve asla tabak yarımsa alın önünden. Yemediyse alın önünden. Ama şimdi ben anneleri biliyorum. Ama Münir abi, ama Münir hocam. Doymadı şimdi bu çocuk açlıktan. Yok işte midesi küçülür, yok bilmem hastalığa yakalanır. Yok zaten rahatsız, hasta zaten benim yavrum. Hastaysa zaten yedirmeyin. Hastaların şifası onların oruçlarındadır, açlıklarındadır. Yani merak etmeyin, bir iki günlük bu denemeyle çocuğa hiçbir şey olmaz. Bunun nasıl olduğunu görmek istiyorsanız çocuğunuzu bir psikoloğa, pedagoğa götürmeyin. Çocuğunuzu iki günlük bir köy ziyaretine götürün. Köy ortamında, köy meydanında oturun şöyle çınarın altına bir izleyin bakalım. O köy çocukları nasıl besleniyor, ne yiyor, ne yapıyor? Ne demek yani? Çocuk bir tane yarım ekmek bulmuş da, bir yarım dürüm bazlama bulmuş da çocuk onu yemeyecek miymiş? Annesi dedesi ona şaklabanlık mı yapacakmış? Çocuğun karşısında bütün çizgi filmler, sinemalar bilmem neler mi oynatılacakmış? Böyle bir saçmalık olabilir mi can dostlarım? Ama annenin buradaki yanlış şartlandırması özellikle çocuğa bu yemek yedirememe bilgisizliği içerisinde yardımcı kaynak olarak o içerisinde bir sürü sapkınlıkların, yanlışlıkların olduğu filmleri, çizgi filmleri, şunları bunları göstermesi çocuğun o bağımlılığında ilk adımı teşkil etmiş oluyor. Buradan yola çıkarak medyadaki sadece bu çocuklara yönelik bu oyunlar, işte çizgi filmler, bilgisayarlar falan değil ama büyüklerle ilgili de gerçekten aile hayatında aile mahremiyetini bozucu, bizim huzurumuzu yok edici birçok unsurun hızla arttığını görüyorum. Bununla alakalı geçen bir öğretmen seminerinde epey de kalabalık bir öğretmen grubuydu. Arkadaşlar dedim 1.250.000 öğretmensiniz Türkiye'de. 10'ar lira verseniz yani sadece 10 lira yani. 10.250.000 yapıyor. Yani 10 milyon hadi küsuratını atalım. 10 milyon liranız var dedim yani. Aylık olarak 10 lira vererek 10 milyon liranız oluyor. Küsuratı atıyorum. 10 milyon lirayla öğretmen olarak hangi filmi çekemezsiniz? Dünyanın hangi en kaliteli oyuncusunu çağıramazsınız? Hangi en kaliteli senaristinden destek alamazsınız? Hangi yapımı yapamazsınız? Kanal açarsınız yani ben öyle inanıyorum. Hadi kanal açamadınız. İnternet üzerinden web kanalı açarsınız. İnanın. En kaliteli sosyal medya hesaplarını yönetirsiniz. 1 milyon 250 bin öğretmen ayda bir kere, yılda bir kere, yılda bir kere yani. O yılın en kaliteli olayını, en kötü olayını, en bedbah olayını, en güzel olayını, en esprili olayını, enleri birer tanesini yollamış olsa, yılda bir tane bir şey yazmış olsa ama bunu da bir yıl yazmış olsa, kelimesini düzelse, metnini düzelse, görselini düzelse, anekdotlarını, kaynaklarını, şunları bunları Düşünsenize nasıl bir yapım olur? Dedim hocam yapabilir misiniz? Öğretmen arkadaşlar dedi yapabiliriz ama olmaz. Niye dedim? Çünkü şu oynasın, bu oynamasın, şu konu olsun, bu konu olmasın. Biz dediler birbirimize düşeriz. 1 milyon 250 bin öğretmen. 1 milyon 250 bin öğretmen, öğretmen odasında birbirine düşerse okul çeteleşmeden kendini kurtaramaz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Son olarak dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, bu sancılarla alakalı, kendi zihnimizde, aile hayatımızla alakalı hanımefendilere, evin hanımına, kadınlara, annelere yüklediğimiz bir şey var. O da ölümüne çalışmak. Bu nasıl ki bir zamanlar Amerika'da yani sadece eteğin bir karış kısa olması, mesela aşıklara kadar uzun bir etek giyilen ve başları örtük olan, kolları tamamen kapalı olan Amerikalı kadınlar 1900'lerin başında görüyoruz siyah beyaz filmlerden. 10 yıl içerisinde işte bir 4-5 parmak yukarıya doğru kalkıyor etek. Ondan sonraki 2018'in şeyini biliyorsunuz siz, durumunu biliyorsunuz. Aynı burada olduğu gibi kadının İş hayatında olmasıyla alakalı önce masum gibi gelen, işte bu bir verimliliktir, işte kadınların iş hayatına katkısıdır falan gibi başlayan şey en sonunda 2017 yılında onların elinden anneliğin alınmasıyla sonuçlandı. Ve iddia ediyorum ve buradan bu güzel stüdyodan bütün gönül dostlarımızı uyarıyorum. Münir Hocam bunu demişti diyeceksiniz 2018'in 1 Mayıs sabahında. Bu çok daha büyük bir despotluk olarak bizim iş hayatımızı da etkileyecek. Bizim ve hanımlarımızın. Şöyle ki Amerika'da çok büyük şirketler şu anda anlatırken hayal ediyorum dostlarım. Anlatırken Allah'a sığınıyorum. Ama bu kötülüğün yayılarak Türkiye'ye geleceğinden de adım gibi emin olduğum için şu anda sizlere uyarmış oluyorum. Amerika'da çok büyük şirketler şu anda kadın çalışanlarına diyorlar ki yumurtalarınızı donduralım. Siz 30 yıl, 40 yıl bizde emekli olana kadar çalışın ölümüne. Biz sizi köle gibi sömürelim, Türkçesi bu. Sakın evlenmeyin, evleniyorsanız da çocuk yapmayın. Çünkü verimli vaktinizde bizim için üretken halinizle önemlisiniz. Biz bunlarla alakalı 25-30 bin dolar da para gerekiyor. Bu parayı da size ücretsiz verelim. Siz yeter ki doğurmayın, çocuk yapmayın, anne olmayın. Çünkü anne olduğunuzda doğum izni alacaksınız, anne olduğunuzda emzirme izni alacaksınız, anne olduğunuzda çocuğunuz hasta olacak, hasta olma izni alacaksınız. Bu da verimliliği düşürecek. Yani sizi köle gibi kullanamayacağız. Tam Türkçesi bu. Ve şu anda Amerika'da bu çok yaygın. Yarın bir gün bunun Türkiye'de geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben hanımefendilerle ilgili eşlerimizle alakalı tabii ki onların kendi karakterlerine göre en uygun işlerde, en uygun şartlarda çalışmak kaydıyla çalışmasına yanayım. Ama uygun şartlar onlara sağlanmadan da bu çalışmanın mutlaka bir sancıya dönüşeceğinden de adım gibi eminim. Can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz gönül dostları, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındayız. Şu anda bu huzurumuzla alakalı huzurumuzu bozan aile sancılarımızı arz etmiş oldum. Ve geçen haftadan yarım kalan ailede gönül alma yollarına elimden geldiğince değinmiş olmak istiyorum. Neler anlattık şu ana kadar sizlere? Ailede birbirimizin gönlünü alma ve gönülde kalma yolu olarak sevgiyi, birbirimize olan sevgiyi, saygıyı, ailede ortak faaliyet yapabilmeyi, ailede eşlerin birbirine destek olabilmesini, tatlı sürprizlerle birbirini şaşırtmasını, mutlu etmesini, tatillerde birlikte olmasını, farklı sürpriz, sıra dışı tatil yerleriyle güzel böyle gönüllerini kazanmalarını, karşılıklı ziyaretleşmelerini, böyle birbirine karşı müteşekkir olmalarını, bilgi kısmında birbirini desteklemelerini, yeni girişimler yapmalarını, birbirine ilgili olmalarını ve son olarak da geçen hafta sorumluluk sahibi olmalarını paylaşmıştık. Buradan yola çıkarak devam etmek istiyorum. 13. maddeye gelmişiz. Ailede birbirimizin gönlünü alma kısmında. Yeteneğini keşif, aile üyelerinin birbirinin gönlünü almadaki en önemli unsurlarından bir tanesidir. Yani ailede illa bu anne baba olmasına gerek yok. Bu bir dede olabilir, bu bir nine olabilir, bu bir amca, dayı, hala, teyze olabilir. Eğer çocuktaki potansiyeli, yeteneği keşfettiyse büyük bir saygı oluşturacaktır aile üyelerinde. Mesela diyelim ben yeğenimin karakteriyle alakalı, onun mesleğiyle alakalı, kişiliği, kimliği, potansiyeliyle alakalı bir öngörüde bulunduğumda, bu bilimsel ve tutarlı bir öngörüyse ve hakikaten de bu uğurda bir kariyer planı devam ediyorsa, bu sefer yeğenimin anne babası da onun nine dedesi de bana saygı duyacaktır, hayranlık duyacaktır, minnettar kalacaktır. Aynı şekilde yeğenim de ya da herhangi bir akrabamızın yavrusu da ya da tanıdığımız bir komşunun çocuğu da bize bu şekilde bir saygı duyacaktır. Aile üyelerinde ben bu yeteneği keşfetmesem bile bende yeteneği keşfedecek bir unsur varsa bu unsurun yerli yerinde kullanılması, Türkiye için kullanılması, dünya için kullanılması da aile içerisinde benim eşimin ve çocuklarımın gönlüne girmemi kolaylaştıracaktır. Çünkü bu insanlarda saygı uyandıran bir unsurdur can dostlarım. Şöyle düşünün, bir jonglör elinde 3 tane yumurta bunları kırmadan çeviriyor. Küçük çocuk olduğunuzu düşünün, nasıl bakarsınız, hayran hayran değil mi? Hem şaşırırsınız hem de onu yapabilmesinden çok mutlu olursunuz. Aynı bu şekliyle bizler de insanın henüz görünürde bir şey olmamasına rağmen Mehmet Ali Bulut Hocam gibi el çizgilerinden, parmaklarından, diğer uzmanlar gibi dilinden, kulağından, alnından, yürüyüşünden, kafa yapısından, gözlerinden, yüzünden, çehresinden, Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri gibi ilmi simya olarak marifetnamede bahsedilen bütün unsurlardan, parmak izinden, Amerikalıların yaptığı gibi kişilik envanteri ve testlerinden, bizim en derunda yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın en başarılı şekilde yaptığı insan tanıma ve insanı keşfetme sanatının birbirinden bilge, derin ve hikmetli alt unsurlarından yola çıkarak bir insan tanıdığımızda, bu mutlaka karşı tarafta bir akses eda bulacak ve onların gönlüne girmemizi tesis edecektir. Aslında kaçırmamanız için madde madde de saymak istiyorum. Hani geçen hafta 12. madde sorumluluğu anlatmıştık. Bu hafta 13 yeteneği keşifle başladık. Ben izninizle 14 diye devam etmek istiyorum. 14 güven. Yani aile içerisinde inanın güven kadar eşlerin birbirinin gönlüne girebileceği başka bir unsur tanımıyorum desem unsurdur. Hocam niye bunu 14'e aldın diyebilirsiniz. Hazırlık öyle olduğu için hani önemine göre değil buradaki şeyler. Önemine göre olsa bu sefer kafa karıştırıcı olabilir. Hani biz güveni biri aldığımızda hocam sevgi nerede, saygı nerede, destek, ilgi nerede gibi olabilir. O açıdan bence en önemlilerinden bir tanesi diyelim. En önemlisi olmasa bile. Şöyle düşünün. Yani eşin özellikle mesela diyelim biz dünyayı, Türkiye'yi dolaşarak evin dışarısında bir şeyler yapıyoruz ve eşlerimiz evde bizi bekliyorlar. Evde bizi karşıladıklarında çalışan hanımlar da var ya da evde beyler çalışmıyor, evde eşlerini bekleyen beyler var. Her bir şekilde illa bunun kadın olması, erkek olması önemli değil. Evde kapıyı açan ve eşini bekleyen eşin kalbindeki güven, yani bu hiç başka bir yere dokunmadan, hiç başka biriyle bir herhangi bir şey olmadan bana ait olduğunun bilinciyle evine gelmiştir. Bu çok önemli bir güven hissi. Eşlerin bu konuda kendine güveni, eşine olan güveninden çok daha önemlidir. Bu nedir? Kendine olan güveni. Bu aileyi diri tutacağını, bu aileyi iyi bir şekilde idare edebileceğini, bu ailede huzur bulabileceğini, bu ailede eşin de güvenilir bir insan olabileceğini ve kendisinin de ona güvenen bir insan olduğunu düşünmesi ve buna güvenmesi de çok önemli bir unsurdur. Kendine güvenen bir eş, kendine de güvenilen bir eş oluşturur. Bunu da unutmayalım. Çocuklarına güvenen bir anne baba, nasıl ki kendine güvenen eş, eşine güvenen bir eş oluşturuyorsa, çocuklarına güvenen bir anne baba da anne babaya güvenen çocukları oluşturuyor can dostlarım. Ya biz bu çocuğu yetiştirdik, hayatta bundan bir halt olmaz diye bakarsak, ben yıllarca bilmiyorum büyüklerimizi buradan eleştirmeli miyiz? Onlara bir ağzımızdan kötü kelam çıkmaz ama biraz serzenişte bulunmalı mıyız? Ben yıllarca sizin de duyduğunuz o meşhur vakayı dinleyen bir kardeşinizim. Bir zamanlar bir çocuk varmış. Babası ona demiş ki oğlum sen adam olamazsın. Ve bu çocuk büyümüş ve bir gün vali olmuş ve babasını kelepçeletip huzura çağırmış. Baba demiş sen bana demiş adam olamazsın dedin ama bak ben vali oldum. Babası da yapıştırmış cevabı. Evladım demiş ben sana vali olamazsın demedim ki ben sana adam olamazsın dedim adam. Ben yıllarca bu öyküyü büyüklerden dinlediğim için onların da bilinçaltındaki kesinlikle fikri buydu. Bize bunu çocuğun adam olmayışıyla alakalı bir örnek olarak anlattılar. Halbuki burada adam olmayan kişi adamdır. Bu çocuğun babasıdır. Burada bir tane adam yok. Bu da bu adam. Yani adam olmayan, adam gibi adam olmayan bir adam var bu öyküde. O da çocuğun babası olan adam. Niye? Yıllarca çocuğa oğlum sen adam olamazsın diyor. O çocuk nasıl adam olsun ki? Buradaki kötü karakter kimmiş? Babasını kelepçeletip huzura getiren çocuk gibi anlattı büyüklerimiz bize bunu. Yanlış. Babasının yıllarca oğlum sen adam olamazsın dediği, çocuğunu bu şekilde şartlandırdığı, çocuğuna bu şekilde negatif sinyaller verdiği, çocuğunun genetiğini bozduğunu, fıtratını bozduğu babadır burada kötü olan örnek. Dolayısıyla Biz ne kadar çocuklarımıza güvenirsek, inşallahları eklersek, duaları eklersek, onunla alakalı sadakaları, keseceğimiz kurbanları, iyilikleri, insanların, başka insanların çocuklarına yardımcı olduğumuzda, Rabbimiz de bizim çocuğumuzla yardımcı olacak insanlar gönderdiğinin bilincinde yaşarsak, sadece kendi çocuğumuzun kurtuluşu değil, eş, dost, akraba, konu, komşu, bütün toplum, bütün dünyanın çocuklarının kurtuluşuna kendimizi adarsak, bu konuda çocuklarımız da anne babaya güvenen çocuklar oluyorlar. Onların gönlüne girmiş oluyoruz. Gönlüne girmeden de bir çocuğun karakterini, huyunu değiştirmek önemli değil. Dolayısıyla bilgiyle değil, duyguyla değişimin olduğunun bilincinde olmamız lazım. Şimdi kendine güvenen eş, eşine güvenen eş oluşturuyordu. Çocuklarına güvenen anne baba, anne babaya güvenen çocuk oluşturuyordu. Bu güven kısmı 14. maddenin son maddesi de akrabaların güvendiği bir akraba. Dolayısıyla ona güvenen akrabalar oluşturuyor. Akrabaların da bu konuda birbirine güvenmesi maalesef son dönemlerde çok bu moda oldu. Ambargolar, birbirine gelip gitmemeler. Ondan sonra ziyaretlerin sayılması, işte senin annen 3 defa geldi, benim babam da 3 defa geldi. Ya da 2 defa geldi, o bir kere daha gelecek. Ya da sen annene 50 verdin, benim anneme de 50 vereceksin. Ya da işte sen ablana çok fazla para götürüyorsun, ben de benimkilere para götüreceğim. Zaten benimkiler, seninkiler, o geldi, bu gitti, bunlar sayıya döküldüyse ailenin huzuru, gönlü yara almış oluyor. 15, ailedeki anlayış, insanların ailede birbirinin gönlünü almaları ve gönüle girmeleri ve orada kalmalarıyla sonuçlanıyor. Anlayış nasıl bir şeydir? Anlamak. Kelimenin içerisinde zaten sırrı. Anlamak. Yani aynı anda olmak. Anlamak, andaş olmak. Andaş olduğumuzda bir empati oluşturmuş oluyoruz. Anlamak gönül alıyor. Anlamak huzur veriyor. Anlamak, mesela diyelim eşimiz zor ve zahmetli bir günün sonucunda şöyle ayaklarını uzatmış. Bir tanem diyor, bir çay getirir misin? Ya burada kölen mi var? Kalk kendi çayını kendin al dediğimizde. Halbuki şöyle düşünsek. Ya ben gelene kadar sofrayı hazırlamış, yemeği yapmış, çayı da demlemiş. Yani çayı da ben getirsem ne olur? Geçen bir tatil köyünde akşam bir sohbet vardı böyle. Biraz da böyle kırlarda, kır ortamı, yer minderlerine oturmuşlar. Böyle sahnede beni izliyorlar. Arka tarafta da tatil köyünün şeyi var, işte kafe kısmı var. Dostlarım dedim, lütfen şu anda hanımefendiler o kuruldukları yere, oturdukları yerde oturmaya devam etsinler. Beyefendiler olarak biz kalkalım. Eşimize çok güzel bir çay, kahve, ne içiyorsa meyve suyu soralım, onu getirelim. Ve şöyle diyelim, bir tanem bugüne kadar sen evde benim için yapmadığın hizmet kalmadı, yapmadığın yemek, yapmadığın çay, getirmediğin meyve suyu. Bunu da onların yerine geçmez ama üstelik ben de hazırlamadım. Hazır tatil köyünün yaptığı bir şey, lütfen benden kabul buyur diye. İnanın o kadar büyük bir muhabbet oluştu ki anlatamam. O kadar büyük bir muhabbet oluştu ki insanlar o kadar mutlu oldular ki, o kadar gönül alıcı bir faaliyet oldu ki bu. Orada eşlerin o bana olan dualı bakışlarını hiç unutamayacağım. Hocam iyi ki böyle bir şey yaptın. Yoksa bunu yapmasaydın bunlar ömür boyu bize bir şey getirmezdi der gibi de bakıyorlardı bana bir taraftan. Anlayışlı olmakla alakalı can dostlarım bir örnek vermek istiyorum. Bu mikrofonlardan anlatmanın da ızdırabı içerisindeyim ama hani dinde utanma yoksa, dini bazı bilgileri de bu mikrofonlardan da eğer biz paylaşacaksak, anlayışla alakalı benim ailelerde gördüğüm 18 yıldır yaptığım aile koçluğunda, şu anda da gerçi çok yaygın bir şekilde yapamıyorum vakitsizlikten, sadece seminerlere ağırlık veriyorum. Aile koçluğu kelimesi arada geçince bana gelen maillerinizden, telefonlarınızdan bu konudaki taleplerinizi biliyorum ama inanın buna yetişemiyorum. Hani şu anda en azından duraksamaya aldığım, bekletmeye aldığım bir faaliyet. Ama 18 yıldan beri gördüğüm bir gerçek var, o da şu. Türkiye'de eşlerimizin özel günlerindeki onların yorgunluklarını, zahmetlerini anlama kıtlığı çekiyor erkeklerimiz ve bizler. Ben bunu şöyle bir örnekle arz etmek istiyorum sizlere. Çalıştığınız şirkette şirketin patronu, CEO'su, yönetim kurulu başkanı dese ki ve ben o şirkette olsam dese ki, ya da illa benden örnek vermeyeyim, A şahsına bir iş vermeyin, ona bir iş vermeyin dese, şirketin patronu dese ki bu şirkette parasını ben ödüyorum, ne olacak? Buna bir iş vermeyin. Şimdi genel müdür dahil, CEO'nun, yönetim kurulu başkanının buna iş vermeyin dediği A şahsına genel müdür dahil, genel müdür amcaları, müdürler, şefler, ondan sonra diğer arkadaşlar bir iş verebilirler mi? Lütfen bunu düşünün. Vermezler değil mi dostlarım? Niye? Çünkü şirketin başkanı dedi ki sahibi, A şahsına bir iş vermeyin çünkü suyu ona göre. Yok dedi, vermeyin. Rabbimiz bu özel dönemlerde eşlerimizden namaz dahil hiçbir yükümlülük istemiyor. Bunun zor ve zahmetli bir süreç olduğunu psikolojik olarak biliyoruz. Genetik olarak biliyoruz. Biyolojik olarak biliyoruz. Ruhsal olarak biliyoruz. Düşünsel olarak, zihinsel olarak biliyoruz. Zor ve zahmetli bir süreç olduğunu biliyoruz. Bunun bir eziyet dönemi olduğunu biliyoruz. Onun için bütün ilahi mükellefiyetlerden ari oldukları, uzak tutuldukları, sorumlu olmadıkları bir dönem yaşıyorlar. Biz kim oluyoruz ki Allah'ın vermediği bir sorumluluğu, bir de yemek hazırlat, üstüne bir çamaşır yıkat, üstüne bir ütü yaptır, üstüne bir ev temizlet. Hocam tabii ki yapacaklar diyebilirsiniz. Sizin aile kararınız. Ama en azından ben bu programı yapan bir kardeşiniz olarak bu dönemlerinde biraz daha anlayışlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yemeklerin daha az çeşitli, daha az zahmetli, bulaşıkların daha az çıkacağı, ondan sonra evin temizliğine, mutfaktaki işlere veya daha farklı işlere yapabildiğimiz kadarıyla bizim de yardımcı olduğumuz, evin toplanmasında katkı sağladığımız, hiçbir iş yapamıyorsak bile en azından o zahmetli dönemlerine anlayış gösterdiğimiz takdirde eşimizin gönlünü almış olacağımızı size bir uzman gözüyle hatırlatmış oluyorum. 16, kendi işinde başarı, ailede en iyi gönül alma yollarından bir tanesidir. Şimdi bir şahıs düşünün, A şahsı. Bu şahıs kendi işinde başarılı değil. Eve geliyor, şirketinde sığıntı gibi çalışıyor ya da girişimci olsun bir kazanç peşinde olmuyor. İşe geç gidiyor, işte erken dönüyor, bir ürün satacak satamıyor, bir iş yapacak yapamıyor, hiçbir başarısı yok. Rızık Allah'tan ama siz insan gözüyle bir insanın başarılı olup olmadığını hissedebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz, görünür. Görünen köy kılavuz istemez demiş eskiler, bu bir şekilde görünür can dostlarım. Şimdi burada değerlendirmeniz olarak işinde başarısız olan bir insana, İnanın küçücük çocukların bakışı bile çok farklı oluyor. Ya da işinde çok başarılı olan bir insana aile içerisinde küçücük çocukların bile bakışı çok farklı oluyor. Kendi işinde başarılı bir insan her şeyden evvel kendi içinde barışık olduğundan dolayı diğer aileleriyle de barışıktır. Gıpta edilir. Bu gıpta sıkıntının azalmasında, huzurlu bir aile ortamı sağlanmasında onlara bir başarı sağlar. Başarılı insan çevresine ışık saçıyordur, olumlu bir enerji sağlıyordur, olumlu bir enerji yansıtıyordur. Başarılı insan biraz daha tahammülü fazladır. Niye? Nasıl olsa başarılı. Yük alması, yük çekmesi başarısız insanlara göre çok daha fazla olur. Başarılı insan alıngan değildir. Dolayısıyla siz %10 şiddetinde bir şey söyleseniz bile bunu %90'lık bir depremle neticelendirmez. Gördüğünüz gibi biz kendi içimizde birazcık daha başarılıya doğru yelken açarsak bunun ailede birbirimizin gönlünü almada çok önemli bir destek olacağını unutmayın. Üstelik bunun şöyle bir unsuru da var. Hani anlatılır böyle yavrucak ders çalışırken babası televizyon izliyormuş maç. O da yan taraftan dersi bırakmış golleri izliyor. Babası hemen yapıştırmış cevabı. Oğlum demiş. Senin zamanında 16 yaşındasın. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethini nasıl çalışıyorsa sen de öyle çalış. Oğlu da şöyle gülerek bakmış babasına. Baba demiş senin yaşındayken de Fatih Sultan Mehmet olarak fethedip oturup o şehri yönetiyordu. Sen de bir öyle çalışsan ne olurdu? Dolayısıyla başarılı olduğumuzda çocuklarımızın gönlüne girmemiz, onların gönlünü almamız, onlara rol modeli ve örnek olmamız aile içerisindeki sıkıntıları da azalttığı için biraz daha güzel bir aile ortamı oluşturacaktır. Aile üyelerinin birbirinin gönlünü kırmamasıyla sonuçlandığı için en azından gönül kırılmayacaktır. 17. Yine çok önemli, bu güven kadar önemli gördüğüm gönül alma unsurlarından bir tanesi affetmek. İnsanlar genellikle ilk önce kendilerini affetmiyorlar. Diyelim olumsuz bir karar oldu. Çok çok özür diliyorum. Ay benim aptal kafam, keşke bunu yapmasaydım. Bir kere keşkelerle yaşam devam etmiyor. Kendi kararlarımızın sorumluluğunu, inisiyatifi çok olumlu, huzurlu ve dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde ele aldığımızda hayat ancak değişiyor bizim için ve gelişiyor. Öbür türlü hayıflanıp psikolojik bir rahatsızlığın içerisinde debelenip duruyoruz. Affetmek huzur verici bir etkisi var can dostlarım. Bir de affeden affedildiği için hani biz her affın sonunda duble bir huzur bulmuş oluyoruz. Bir kere affeden bir insanım. Hani dua ediyoruz ya özel gecelerde. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa afana ya rahim. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Ama bunu söyleyen, bu duayı söyleyen insan hiç affetmiyorsa, hiç affetmeyen bir insansa, sürekli buğz ediyorsa, kahrediyorsa, mahvediyorsa, o negatif enerji içerisinde Rabbin affına da uğramayacak bir insan olabilir, Allah korusun. O açıdan burada tabii önemli bir unsur var. hangi hatalar affedilecek, hangi hatalar affedilmeyecek? Telafisi mümkün olan hatalarda, diyelim bir ayıp işlemiş ve bunun çevreye bir zararı yok, kişisel bir ayıp, kişisel bir kusur, bunun örtülmesi gerekiyor. Ama diyelim bir hata işlenmiş kurumsal ve bunun örtülmesinde kurumun zararı var. Amme hukukunun, kamu hukukunun zararı var. Kişisel hatanın örtülmesi ibadet olur, kurumsal hatanın bu anlamda örtülmesi ihanet olur. Buradaki çizgiyi de lütfen unutmayalım. 18'de özel hazırlıkların aile içerisinde çok büyük bir gönül alma yolu olduğunu unutmayalım. Çünkü özel hazırlıklar bizim insan yerine konulmuşluğumuzun en büyük nişanesidir can dostlarım. Nasıl bir insan yerine konulmuşluk? Mesela okulun ilk günlerini düşünün. Yani okullarda birazcık daha fazla düşünce olsa okulun ilk günü süslenir, değil mi? Hatta şu anda mesela 2 hafta erken başlıyor, değil mi? 1. sınıflar. Niye? Özel hazırlık. İşte öğretmenler orada çok özel kıyafetler, çok özel aksesuarlar, çok özel işte okul içerisindeki şenlikler. Ne yapıyoruz? Çocuğu okula alıştırıyoruz. Halbuki benim en son Hindistan'da gördüğüm bir okul, Kiran Birseti'nin dünyanın en iyi öğretmenlerinden bir tanesi. Şöyle bir şey cezbetti beni. Her sınıf anaokulundan başlayarak kendi sınıfını kendi gezdiriyor. Kendi öğretmenini ve sınıfını ve arkadaşlarını anlatıyor. Bu sınıfta diyor, biz diyor çok güzel oyun oynuyoruz. Bu sınıfta biz çok güzel kreatif düşünceyle sıra dışı şeyler düşünüyoruz. Bu sınıfta biz çok güzel laboratuvar çalışması yapıyoruz. Bu sınıfta biz çok güzel şiir yazıyoruz. Her sınıfın kendi ruhaniyeti içerisinde, bakın okulun halkla ilişkiler uzmanı, müdürü, müdür yardımcısı, öğretmeni anlatmıyor okulu. Çünkü onlar reklam kokan hareketler. O sınıfta geçen sene yaşayan, o sınıftan mezun olan kişi anlatıyor. Bu çok etkileyici bir şey. Okullarda keşke biraz daha düşünce olsa bu anlamda. Okulun ilk günü gönül alma faaliyetlerini yıla yaymış olsalar. Çünkü bu sefer de şöyle bir olay çıkıyor ortaya. İlk gün izzet, ikram, şenlik, eğlence falan, çocuklar ondan sonra böyle balonu patlamış çocuğa dönüyorlar. Ya da havası kaçmış balona dönüyorlar. Ölçülü olması, aşırıya gitmemesi. Dolayısıyla amellerin en kıymetlisi az bile olsa devamlı olansa, biz eşimize olan bu özel hazırlıkları bir gün işte yok şu gün, bugün bilmem ne gün, batılıların günleri, özel gün ve geceleri dolayısıyla bilmem ne şekliyle değil de, ya gönlümüzün yarısı olan, ruhumuzun yarısı olan eşimiz geliyor diye onunla alakalı bir hazırlık yapmış olsak, özel hazırlık. Çok aile koçluğu içerisinde hayıflanıyorum bununla alakalı. Yani insanlar eşlerinin kendilerine özel hazırlanmadığını ve bununla alakalı aile dışarısında çok daha hazırlıklı insanların var olduğunu, onları o cismani, fiziksel, dışsal özellikleriyle gördüklerini ve eve geldiklerinde bu görüntünün onlara benzememesi dolayısıyla zihinlerindeki eş imajıyla dışarıdaki kadın imajının ya da erkek imajının birbiriyle örtüşmediğini ve bundan dolayı muzdarip olduklarını sıklıkla bana söylüyorlar. Aziz dostlarım, biz kendi hayatımızda en çok özel hazırlık yapmamız gereken şey dış dünyadaki işte patronumuz, çalışma arkadaşlarımız, müşterimiz falan değil. Ha, bunun da bir vecibi olduğunu biliyorum. Ben mesela Hayrettin Karaman Hocam beni uyarana kadar eski resimlerime bakarsanız internette, Google resimlerde hep tişörtlüyümdür yani. Basit bir tişört giyip çıkardım. Hatta tişörtlü seminerciye çıkmıştı. Bir gün Hayrettin Hocam dedi ki, evladım Bursa seminerindeydi. Kendisi teşrif etti. 3 saate yakın dinledi. Çok teveccüh buyurdu. Ellerinden öpüyorum buradan. Dualarını bekliyorum. Elhamdülillah Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet verdi ve versin bundan sonra da, başımızdan eksik etmesin. O güzel ellerinden öpüyorum. Saygıyla, hürmetle. Evladım dedi, beklerler. Ha, bir düşündüm. Bu hala kafamda çın çın çınlıyor. Ben de bir yere giderken hedef kitlemle alakalı, o seminere katılacak kişilerle ilgili onlara özel bir hazırlık yapıyorum. Ama bu eve geldiğimde eşime de çocuklarıma da, bir yere gittiğimde akrabalarımla ilgili bir toplantıda onlara da özel bir hazırlık yapmamamı gerektirmiyor. Bilakis yapmamı gerektiriyor. Geçen yeğenlerimden bir tanesi, bir akrabamızla alakalı, babası kendi babasına, annesine giderken tıraş olmuş. Annesinin anne babasına giderken de o gün biraz şeymiş, sakalı biraz fazlaymış. yakalamış küçük çocuk, 5 yaşındaki çocuk. Baba demiş, kendi annene babana giderken tıraş oluyorsun, bakımlısın. Annemin anne babasına giderken, isimlerini de söylemiş de hani o, öyle söylüyorum işte, ninesinin ismini söylemiş. Bu nineme giderken böylesin, bu nineme giderken niye böylesin gibi. Bakın, radara yakalanıyoruz, radardan da kaçmıyor. Aziz dostlarım, 18. maddede kalalım. Gelecek hafta çok önemli bir konu bu. Demek ki 3 programda yetmiyor. Ailede gönle girme, gönülde kalma, gönül alma yollarını sizlerle paylaşıyorum. İnşallah Allah lütfederse gelecek hafta Ramazan önceki son haftamız olacak. Ve ben böyle bir gönül ayında, böyle bir gönül ve ruh ikliminde birazcık daha gönlümüzün rotbalasını yapmak adına birazcık daha ruhaniyeti bol bir programla inşallah karşınızda olmaya çalışacağım. Ailemizde birbirimizin gönlünü aldığımız, gönlüne girdiğimiz ama en önemlisi gönülde kaldığımız günlerde görüşünceye, buluşuncaya dek Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşmek üzere efendim.